Ayrım 13. Maraş Kıyımı. Aziz Tunç. Sayfa 178. Türkiye'de siyasal durum ve doktrinin kurumları ve uygulamaları. İkinci Emperyalist Savaşı'nın Almanya'nın yenilgisiyle biteceğinin belirginleşmeye başlamasıyla savaş sürecinde Almanya faşizmiyle yakın ilişki içinde olan Türk Devleti'nin ABD'den yana yön değiştirmeye yöneldiği belirtilmişti. Böylece 1947 yılında ikili anlaşmalarla başlayan ABD'nin Türkiye'yi kontrol altına alma süreci hızla gelişti. Daha önce gördüğümüz üzere ABD geliştirdiği plan ve politikalarını ilgili olduğu dünya ülkelerinde uygulamaya başlamıştı. Doğal olarak bu çalışmalar Rusya'nın sınırında farklı din ve uluslardan toplumların yaşadığı bir ülke olan ve komünist gelişme potansiyeli taşıyan Türkiye'de de sürdürülmekteydi. ABD'nin bu emperyalist politikalarıyla örtüşen Türk Devleti'nin stratejik amacı olan Türk Ulusu Yaratma Projesi birbirini tamamlamaktaydı. Veya en azından bu politikalar birbirlerini reddeden politikalar olmadıkları gibi güçlendiren politikalardı. Bu iki politik talep birleştirilip ortaklaştırılarak uygulanmaya başlandı. Böylece ABD emperyalizmin halklara karşı sürdürdüğü genel savaş politikaları Türkiye'de aynı zamanda Türk Devleti'nin etnik arındırma politikalarının uygulanması olarak şekillendi. ABD söz konusu politikalarının gereği olarak ilk elde Türkiye'de o yıllara kadar devam eden tek parti diktatörlüğüne son verilmesini ve çok partili parlamenter demokrasi denen sisteme geçirmesini dayattı. ABD bu yolla daha kolay kontrol sağlamak, istediklerini sorunsuz alabilmek, başına buyruk hareket ihtimali olan anlayışları önlemek istiyordu. ABD'nin bu politikası aynı zamanda daha fazla büyümek ve bu amaçla uluslararası sermaye ile bağlantı kurmak isteyen ama tek partili milli şef iktidarında bu şansı yeterince bulamayan Türk işbirlikçi sermayesinin bir kesiminin ve bir kısım büyük toprak ağasının politik ihtiyaçlarına denk düşüyordu. Topluma demokratiklik olarak lanse edilen aslında bir ABD dayatması olan çok partili parlamenter sistem böyle gerçekleştirilmiştir. Bu politikaya kitleler nezdinde sempati kazandırmak için kullanılan demokratlık maskesi ABD ve CHP'yi meşrulaştırmanın aracı olarak hayli zaman kullanılmış ve bu anlamda işe yaramıştır. ABD'nin çok partili demokrasicilik oyunu Türk Devleti tarafından kabul edilince büyük toprak ağları savaş koşullarında büyümüş sermayenin bir kesimi ve bir kısım eski İttihat ve Terakkici 1946 yılında Demokrat Parti'yi kurdular. Tek parti döneminde sermaye çevrelerine hakim olan CHP, ABD'nin politika değiştirmesiyle etki ve gücünü önemli ölçüde kaybetmeye başladı. Ayrıca CHP, 1950 yılına kadar tek parti olarak yönettiği ülkede uyguladığı halk düşmanı politikalarından ve önceki bölümde sadece birkaç örneğini verdiğimiz gizli devlet operasyonlarından dolayı kitleler nezdinde teşhir ve tecrit olmuş derin bir karşıtlık kazanmıştı. CHP'ye duyulan tepkinin dorukta olduğu koşullarda yapılan 1947 seçimlerinde DP, CHP'nin seçim oyunları sonucu gizli oy, açık tasnif başarılı olamamıştı. Ancak 1950 yılında yapılan seçimlerde ezici bir çoğunlukla hükümet olmuştur. Böylece Cumhuriyeti kurmak ve Atatürk'ün partisi olmak gibi avantajları olmasına rağmen CHP, ABD'nin dayatmasıyla 1950 seçimlerinde hükümeti DP'ye devretmek zorunda kaldı. DP hükümeti uşaklıkta ABD'yi yanıltmadığını göstermekte fazlasıyla heveskar ve gayretliydi. ABD dünya ile birlikte Türkiye'yi kendi çıkarlarına uygun düzenlemeye ve bu amaçla yeni örgütlenmeler yaratmaya çalışırken dünyanın bir başka köşesinde Kore'nin yoksul halkı geleceğini kazanma savaşı veriyordu. Amerika, Güneydoğu Asya'da komünist yayılmanın yerini alacağından korktuğu milli kurtuluş savaşlarına müdahale etmek amacıyla Kore'ye asker göndermeye karar vermişti. Amerikan Harp Doktrinleri, M. Fahri, Yön Yayınları, 1966, sayfa 14. ABD emperyalizmi, Kore halkına karşı girdiği savaşın askerlerinin bir kısmını Türkiye'den karşılamak istiyordu. Aynı tarihte ve bu koşullarda Türkiye NATO'ya girmek için başvurmuştu. Türkiye'nin NATO'ya girmek üzere yaptığı başvurunun kaderi ABD'nin ellerindeydi ve bu durum ABD'nin Kore'ye asker gönderilmesi talebi için uygun bir pazarlık aracıydı. Türkiye NATO'ya girmek istiyor, ABD Kore'de ölüme göndermek için asker istiyordu. Al gülüm ver gülüm için koşullar eşit değildi ama fazlasıyla uygundu. Böyle olduğunu Türkiye'ye gelerek asker gönderilmesini görüşen dönemin ABD Silahlı Kuvvetlerinden Senatör Kayın 26 Temmuz 1950'de şu sözleriyle ifade etmiştir. Kore'ye asker yollarsanız Türkiye NATO'ya girer. Türk Devleti bu talebi en hızlı ve seri bir biçimde yerine getirdi. Hatta normal koşullarda parlamento kararı gerekirken yurt dışına asker gönderilmesi kararı parlamentoda tartışılmasına gerek görülmeden Bakanlar Kurulu'na kararlaştırılarak yürürlüğe kondu. Böylece DP hükümeti ABD'nin çıkarları için 25 Temmuz 1950'de Kore halkına karşı sürdürülen haksız bir savaşa Türkiye'li yoksulları asker olarak gönderdi. Kore'ye gönderilen 5000 askerden 218'i ölmüş ve bu asker ölüleri ABD'nin Türkiye'yi NATO'ya almasının diyeti olmuşlardır. Bu şekilde NATO'ya giren Türkiye'de CIA ve NATO'ya bağlı gayri nizami harp süreci işlemeye başlamıştır. 1950 ve sonrası yıllarda Türkiye sosyoekonomik alanda derin ve kalıcı etkisi olan değişiklikler yaşamaktaydı. ABD'ye ve genel olarak emperyalizme bağımlılığın derinleşmesi, kapitalizmin hızlı gelişmesi, feodal, yarı feodal bir toplum olan Türkiye'yi çözüyor, köylülük dağılıyor, kapitalist üretim ilişkileri toplumun tüm dokularını nüfuz ediyordu. Hızlı ve yoğun bir göç yaşanıyordu, köyden şehire. Bunun sonucunda özellikle yoksul köylüler şehirleşiyor, işçileşiyorlardı. Eskiden kapalı ekonomi içinde bir yaşam sürdüren insan yığınları bambaşka bir dünyaya açılıyorlardı. Yaşanan bu toplumsal değişim sistem ve devlet karşıtlılığının koşullarını oluşturuyordu. Bu gelişmelerin yarattığı sistem ve devlet karşıtlığı toplumsal siyasal hareketlenmelere yol açmaktaydı. Bu toplumsal hareketlenmenin olası sonuçlarına karşı ABD, Türkiye'li sermaye güçleri ve devletin illegal yapılanması, yeni, özgün ve elbette kanlı hazırlık planları yapmaktaydılar. Egemenler açısından ortaya çıkan bu politik ihtiyacı karşılamak amacıyla daha önce başlatılmış olan çalışmalar hem hızlandırıldı hem de sonuçlandırılmaya başlandı. Kısa süre önce kurulmaya başlanan askeri üslerde yapılan ikili anlaşmalarla Türkiye'yi küçük Amerika yapan emperyalist ABD esas amacına uygun olarak yaptığı çalışmalarla Türkiye'de büyük bir komünist düşmanlığı yaratmıştır. Bunun üzerinden komplo ve katliamlarını CIA ve diğer egemen, yerel illegal güçler ve paramiliter kurumlar vasıtasıyla yeri ve zamanı geldikçe uygulamaya yönelmiştir. Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal, siyasal ve kültürel yapı emperyalistlerin ve Türk devletinin bu yönelimini kolaylaştırmaktaydı. Osmanlı'dan devralınan ırkçı, şoven, gerici, kültürel anlayış ve politikalar, Cumhuriyet'in ilk yıllarında aynı dünya görüşü üzerinde topluma dayatılan ruhsal, kültürel şekillenme, 1930'lardan sonra İtalyan Mussolini ve Alman Hitler faşizmiyle girilen düşünsel ve siyasal bağlantılar, egemen Türk ulusunu ırkçı ve şovenist bir sosyo-kültürel atmosfere mahkum etmişti. Bu ortamda ABD emperyalizmi ve Türk devleti komünizme karşı mücadele adıyla kamufle ettikleri saldırı ve katliam planlarını gündemleştirmeye başladılar. Bunun için ihtiyaç duyulan kurumları oluşturmaya, var olan kurumları amaçlarına uygun olarak yeniden yapılandırmaya koyuldular. Konumuz bu kurumları ve faaliyetlerini ayrıntılı olarak incelemek değildir. Katliamlar ve özel olarak Maraş katliamının izlerini aramak bağlamında adı geçen ilgili kurumlar hakkında askeri bilgi ihtiyacını gidermek için konuya girilmiştir. A. Özel Harp Dairesi. Bu yıllarda yapılanları yukarıda anlatılanlardan hareketle özetlersek, ABD, NATO vasıtasıyla içinde Türkiye'nin de bulunduğu ülkeleri askeri olarak yapılandırıyordu. Amaç, Sovyetlere ve diğer halklara karşı sürdürülen gayri nizami savaşların örgütlendirilmesiydi. Bunun için ABD'ye bağlı bütün ülkelerde gizli ordular kurulmaktaydı. Bu ordular tüm yönleriyle ABD ve NATO tarafından yönetilen illegal ordulardı. ABD ve NATO'nun söz konusu gizli ordularının ilk mimarı Nazilerin faşist komutanlarından Reinhard Gehlen'di. Gehlen, Alman faşizmi yenilip Hitler'in intihar etmesinden sonra ABD'nin hizmetine girerek insanlığa karşı sürdürdüğü kanlı faaliyetlerini orada devam etmiştir. Gehlen, ABD'den aldığı destekle önce Almanya'da ulaşabildiği tüm Nazi katillerini bir araya toplamakla işe başlamıştır. Gehlen'in çalışmalarıyla bir araya gelen bu faşist subayların her biri binlerce insanın kanına girmiş birer insan kasabıydılar. Nazi Gehlen'in eliyle pratikleşen NATO'nun gizli ordu kurma çalışmaları kısa sürede sonuç vermiş, çok sayıda eli kanlı karanlık cinayet şebekeleri dünyanın değişik yerlerinde halklara karşı saldırılarını örgütlemeye başlamışlardır. NATO'nun gizli ordularının bir Nazi generali tarafından oluşturulmuş olması bu illegal yapılanmaların niteliğinin anlaşılmasını sağlayan önemli bir veridir. Adı geçen illegal oluşumların özellikle derin komünizm düşmanlığı içinde olmaları, buna bağlı olarak gelişen ve gelişebilecek olan halk hareketlerine karşı düşmanlıkları söz konusu cinayet şebekelerinin ayırt edici özelliği olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu orduların varlık sebepleri ve tüm icraatları halka karşı ABD ve diğer emperyalistlerin ve onların yerel işbirlikçilerinin çıkarlarına hizmet etmek üzere kurgulanmıştır. Bu gizli ordular, askeri yapılanmalar içinde oluşturulan merkezi güç dışında özellikle komünizm düşmanlığı üzerinden kendilerini tanımlayan sivil unsurları da içermekteydi. Bu illegal yapılar toplumun tüm farklı kesimlerinde ilişki üretebiliyor, onları amaçları doğrultusunda değerlendirebiliyorlardı. Ayrıca sınırsız yetkiye ve imkana sahip olan bu yapılar devletin bütün ilişki ve olanaklarına hiçbir engelle karşılaşmadan ulaşabiliyor, bunları kullanabiliyorlardı. Sözü edilen illegal yapılanmaların toplumsal hayata dahil olduğu ve diğer ülkelerde yaşanan bu süreç Türkiye'de de yaşanmaktaydı. Devletin illegal askeri ve istihbarat kurumları yeni durumda ABD'nin ve devletin ihtiyaçlarına uygun biçimde yapılandırılarak faaliyetlerini icra etmeye başladılar. İlk olarak 1947 yılında Amerika Askeri Yardım Kurulu adında bir yapı kuruldu. Genelkurmay'da kendisine ait ofisi bulunan ve kısa süre sonra oluşturulacak olan Seferberlik Tetkik Kurulu ile aynı binada çalışan bu kurul, farklı adlarla yeni dönem icraatlarını hazır hale getirildi. Bay Pipo, Soner Yalçın, sayfa 256. Türkiye'de devletin illegal yapılanmasının reorganizasyonuna ABD generallerinin lütfüne ve teveccühüne mazhar olmuş 16 Türk subayının ABD'ye eğitilmek amacıyla götürülmesiyle devam edildi. 1948'de ABD'de özel harbin kural taktik ve stratejisini öğrenmek amacıyla eğitilen bu 16 subay özel kuvvetlerin resmi çekirdeğini oluşturmuştur. Bu subayların içinde Danış Karabelen, Turgut Sunalp, Ahmet Yıldız, Alparslan Türkeş, Supi Karaman ve Fikret Ateşdağlı gibi isimler bulunmaktaydı. Özel kuvvetler için ABD tarafından eğitilen bu subayların büyük kısmı belirtilen politikalara bağlılık anlamında birbirlerinden farklı değillerdi. Ayrıca Danış Karabelen doğrudan teşkilat-ı mahsusanın içinden gelmekteydi. Gayri nizami savaş yöntemlerini oradan öğrenmişti. ABD kendi denetim ve olanaklarıyla götürüp eğittiği bu subaylarla oluşturduğu söz konusu illegal yapının aynı zamanda finansörlüğünü de yapmıştır. Oluşturulan bu illegal kurul kağıt üzerinde ve hiyerarşik olarak Özel Kuvvetler Komutanlığı'na oradan da Genelkurmay 2. Başkanlığı'na bağlı olarak gösteriliyordu. Seferberlik Tetkik Kurulu STK dönemin Milli Güvenlik Kurulu olan Yüksek Savunma Kurulu kararı çerçevesinde 27 Eylül 1952'de resmi faaliyetlerine başlamıştır. Kurulun ismi 1967 yılında Özel Harp Dairesi'ne dönüştürüldü. Gayri nizami harp konusunda uzmanlaşan ÖHD, ordu içindeki gizli asıl ordu olarak anılıyor, nitelendiriliyordu. Özel Harp Dairesi, bilindiği gibi ilk kez 1974 Ecevit hükümeti döneminde deşifre edilerek toplumsal gündeme girdi. Özel Harp Dairesi 1970'li yıllarda Türkiye'de sayısız operasyon yapmış ve bundan dolayı kontra gerilla adıyla tartışmalara konu olmuştu. Bu tartışmalarla ilgili olarak özellikle Ecevit yıllar sonra şunları söylemiştir. 1974'teki başbakanlığım sırasında diye başladı anlatmaya. Zamanın Genelkurmay Başkanı rahmetli Orgeneral Semih Sancar, başbakanlığın örtülü ödeneğinden acil bir ihtiyaç için birkaç milyon istedi. Benden istenen miktar örtülü ödenekteki paranın tümüne yakındı. Genelkurmay'dan bu paranın ne amaçla istendiğini sormak zorunda kaldım. Sancar, özel harp dairesi için istiyoruz dedi. Öyle resmi bir dairenin bu zamana kadar adını bile duymamıştım. Şimdiye kadar bu dairenin giderlerini nereden karşılanıyordu diye sordum. O zamana kadar dairenin tüm giderlerini bir gizli ödenekle ABD'nin karşıladığı, ancak artık ABD'nin bu parasal katkıyı kestiği, o nedenle Başbakanlığın örtülü ödeneğinden para istemek zorunda kalındığı bana bildirildi. Özel Harp Dairesi'nin nerede bulunduğunu sordum. Amerikan askeri yardım heyetiyle aynı binada yanıtını aldım. TBMM'nin hemen arkasında. Hayrete düşmem ve kaygılanmam herhalde doğaldı. Bu dairenin işlevleri ve kuruluş biçimi hakkında bilgi istedim. Benim için bir briefing düzenlendi. Bilgi vermek üzere de rahmetli Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'la o sırada Özel Harp Dairesi Başkanı olduğunu öğrendiğim General Kemal Yamak ve bir iki subay katıldı. Özel Harp Dairesi, Türkiye'nin veya bir kısım topraklarımızın düşman istilasına uğraması durumunda istilacılara karşı gerilla yöntemleriyle ve her türlü yeraltı etkinliğiyle mücadeleye hazırlanmak üzere kurulmuştu. Gladyoların kurucusu sayılan eski CIA Başkanı William Colby, amacın olası bir Sovyet işgaline karşı her ülkede direniş yuvaları oluşturmak olduğunu açıklamamış mıydı? Nitekim, briefingde aynı tez Ecevit'e yineleniyor. Atları gizli tutulan bazı vatansever gönüllüler de özel harp dairesinin sivil uzantısı olarak çalışmak üzere ömür boyu görevlendirilmişlerdi. Ecevit'in yıllar önce açıkladığı bu bilgileri 1980 darbesinde Diyarbakır zindanında görev yapmış olan özel harp dairesinin eski başkanlarından özel harpçi General Kemal Yamak da teyit etmektedir. Özel harpçi Kemal Yamak, ÖHD'nin ABD parasıyla beslendiğini gizleyemediği için kabul etmek zorunda kalmış, ancak bu paranın kesilmesinden dolayı ABD'lilere rest çektiğini iddia ederek zevahiri kurtarmaya çalışmıştır. Ecevit, özel harp dairesini anlatmaya devam ediyor. 1978-79'daki başbakanlığım sırasında bir doğu ilçemizi ziyaret ederken oradaki askeri birliğin komutanı olan generalle görüşüyordum. Kendisinin bir ara özel harp dairesinde çalıştığını öğrenince kuşkularımı belirterek kendisinden bilgi almaya çalıştım. Generalin kuşkularımı yersiz bulması üzerine bir soru yönelttim. Farz-ı muhal bu ilçedeki MHP başkanı aynı zamanda özel harp dairesinin sivil uzantısındaki gizli elemanlardan biri olamaz mı? General, evet öyledir ama kendisi çok güvenilir, vatansever bir arkadaşımızdır yanıtını verdi. Derin Devlet, C. Arca Yürek, sayfa 39-40. Ecevit'in sözünü ettiği askeri birlik komutanı, özel harp dairesinin yetkililerinden Sabri 25oğlu'dur. Sabri 25oğlu, NATO'da çalışmış, Türk eşin sevgisine mazhar olmuş, sözde Kıbrıs'ta sivil direnişi örgütleyen lider olarak kabul edilmiştir. Bir özel harpçi olarak her türlü illegal faaliyeti örgütlemiş, ABD'nin kontra gerilla yöntemlerini övünerek anlatmıştır. Ecevit'in bu açıklamalarını yayınlayan Cüneyt Arca Yürek şu yorum yapmaktadır. Özel harp dairesiyle kontra gerillayı özdeşleştiren Ecevit, anlattığı son olayla bu örgütün sivil uzantılarının MHP'li olduklarını ifade etmeye çalışıyordu. Bülent Ecevit ile eşinin 2000'li yıllara kadar MHP'ye hangi gözle baktığı biliniyor. Kontra gerilla örgütü içinde MHP'nin, bozkurtların, yerini yadırgamadıklarını, hatta kanlı eylemlerin bir numaralı sorumlusu olarak bu partiyi gördüklerini yatsımak olanaksız. Derin Devlet, C. Arca Yürek, sayfa 39-40. Görüldüğü gibi ABD ve CIA denetiminde bir asli devlet yapılanması olarak ÖHD, öncellerinden devraldığı karanlık icraatlarını kesintisiz ve devletin birçok karar gücüne haber vermeye bile gerek görmeden sürdürmüştür. Bu illegal yapı, ABD'nin ve devletin çıkarlarının kolaycısı, koruyucusu ve uygulayıcısı olan bir yapıdır. Bu çerçevede olmak üzere Özel Harp Dairesi 6-7 Eylül'ü gerçekleştirmiş, Kıbrıs'ta çeşitli kontra ve karanlık faaliyetler yürütmüştür. Özel Harp Dairesi'nin bu faaliyetleri Sabri 25oğlu'nun itiraflarıyla kamuoyuna mal olmuştur. Sabri 25oğlu, gazeteci Fatih Güllapoğlu'na yaptığı açıklamada, 6-7 Eylül'de bir özel harp işidir ve muhteşem bir örgütlenmeydi, amacına da ulaştı diyerek söz konusu saldırıları deşifre etmenin yanında adı geçen illegal kurumun işlevini de açıklamış olmaktadır. Eski özel harpçi, emekli Orgeneral 25oğlu, eğer bir yerde halkın galeyana gelmesini, bir mukavemet hareketini göstermesini arzu ederseniz, sizin saygın değerlerinize düşmanın, karşı tarafın bir şey yaptığını, küçültücü hareketi yaptığını gösterirseniz, halkı galeyana getirirsiniz. Özel harpte bir kural vardır. Halkın mukavemetini arttırmak için düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj yapılır. Bir cami yakılır. Kıbrıs'ta cami yaktık biz. Cami yakılır mesela, dedi. Her ne kadar daha sonra gazeteci cami mi yaktınız diye sorunca itirafının farkına varan 25oğlu mesela diyorum diyerek çark etmeye çalıştıysa da bu itiraf daha önce yapılan itiraf gibi kılıfa sığdırılamayan minare olarak kalmıştır. http://www.samanyolahaber.com/h/alt_45-4931-özel-harp-türkiye-d-cami-yaktı-mi.html Özel Harp Dairesi'nin bahsini bitirirken bu dairenin ABD tarafından kurulmuş ve finanse edilmiş olması gerçeği hemen her zaman yapılan, son zamanlarda ise oldukça etkili olan bir çarpıtmanın ispatı için kullanılmamalıdır. Söz konusu gizli orduların ABD'nin hizmetinde ve denetiminde olması, ülke ve devlet içindeki işbirlikçi unsurları aklamanın aracı olmamalı, hedef şaşırtılmamalıdır. Adı geçen illegal kurumlar, yerel dayanaklarından bağımsız ve yerel dayanakların isteği dışında oluşan kurumlar olarak görülemez, değerlendirilemezler. B. MİT Cumhuriyet öncesi süreçte kurulmuş olan Teşkilat-ı Mahsusa, Karakol Cemiyeti ve en son Milli Emniyet Hizmeti, MAH adındaki kuruluşların devamı olarak 1965 yılında yeniden yapılandırılan devletin illegal kurumu adını Milli İstihbarat Teşkilatı, MIT olarak belirlemiştir. MIT'in kuruluşuna kadar geçen süreçte devlet illegal yapılanması için kılıfta olsa herhangi bir yasal düzenleme yapmamıştır. O tarihe kadar yapılan tüm illegal devlet faaliyetleri herhangi bir yasası olmayan, tamamen ABD'ye bağlı ve giderleri ABD tarafından karşılanan gerçek illegal yapılar tarafından sürdürülmüştür. Bu illegal yapılanmanın 1960'lara kadar ABD tarafından yönetildiği, yassı ada mahkemelerinde dava konusu olduğu için devlet yetkilileri tarafından açığa çıkmış, itiraf edilmiştir. Yassı ada mahkemelerinde konuyla ilgili ifadesi alınan sanık Ahmet Salih Korur, İfadesinde, bütün dosyalarımızı Amerika'nın Milli Emniyet Servisi hakimdir. İstanbul'da bir mektep, İstanbul Teşkilatı ve Yeşilköy'deki Soruşturma Teşkilatı tamamıyla Amerikalıların emrindeydi. İstanbul'daki mektebin maaşını Amerikalılar doğrudan doğruya mektebin müdürüne tevdi etmekteydi. Yeşilköy'deki Soruşturma Teşkilatı'nın da maaşını doğrudan doğruya Amerikalılar vermekteydi. Ayrıca İstanbul Milli Emniyet Teşkilatımıza da para vermekteydiler. Amerikan İstanbul Servisinin başkanı bu paraları doğrudan doğruya verip ve doğrudan doğruya onlardan hesap almakta ve iş istemekte. Amerikalılar doğrudan doğruya maaşlarını ödemekte oldukları için bizim memurları kendi memurları gibi kullanmaktadırlar. Dinleme servisindeki memurlarımız da Amerikalıların elinde demektedir. Atatürk'ten 12 Mart'a Sadi Koçaş, Cilt 1, Sayfa 61. Aktaran Süleyman Genç. Anlatımlardan da görüldüğü gibi yasa dışı bir Amerikan kurumu gibi çalışan MIT ilk kez 1965 yılında yasal bir mevzuata ve statüye kavuşturulmuştur. Bu yolla daha önce direkt sürdürülen ABD bağımlılığı bu kez kamufle edilerek kitlelerde gizlenmeye çalışılmıştır. Bu kuruluş gerek teşkilat-ı mahsusadan gelen birikimi ve tecrübeleriyle, gerek ABD'nin desteğiyle ve gerekse ileri derecede ilişki içinde oldukları Nazilerde edinilen bilgi ve olanaklarla muhtemeldir ki NATO'nun gizli orduları içinde en güçlü olanıdır. 1970'li yıllarda bu kurumun adı CIA ve MHP-ÜGD işbirliği ile Türkiye'de sürdürülen özgürlük ve hak alma mücadelesine karşın gerçekleştirdiği operasyon katliam ve komplolarla anılmıştır. Uluslararası düzenin yerel karargahı olan bu yapı, devletin diğer kurumlarıyla işbirliği içinde 1971-12 Mart darbesinde devrimci çevrelere ve halkın mücadelesine karşı bir dizi operasyonel faaliyet yürütmek, cinayetler işlemek, işkence tezgahları kurmakla itham edilmiştir. Kızıldere katliamı, Ziverbey işkenceleri, sokak infazları, faili meçhuller bu dönemde yaşanmış ve bu yapı ile birlikte anılmışlardır. 1970'li yılların bu yapısı bağlı olduğu yasalara bile uygun davranmamıştır. Bu durumu her boyutta sürecin ve olayların içinde olan illegal devletin önemli kadrolarından Sadi Koçaş şöyle anlatmaktadır. MIT, kanunen bağlı olması gereken başbakanın adına, belki başbakanın haberi bile yokken, yasa dışı eylem ve operasyonlara girişti. Ve yalnız müsteşar değil, yasa dışı işlerde onunla işbirliği yapanlar, artık birbirlerinden ayrılmaları mümkün olmayan suç ortakları durumuna düşerler. Bizde MIT 1971'e kadar bu durumdaydı. 1971-1973 arasında yeni tayin edilen namuslu bir müsteşara rağmen Cumhurbaşkanı'nın himayesinde teşebbüs etmedikleri yasa dışı iş kalmamıştır. Atatürk'ten 12 Mart'a Sadi Koçaş, Cilt 1, Sayfa 61, aktaran Süleyman Genç. Bu ifadeler MIT karşıtı herhangi birisinin değil, MIT'in yöneticiliğini yapmış birinin ifadesidir. Sadi Koçaş, 27 Mayıs darbesini planlayan ekibin içinde bulunmuş, devletin önemli bir kadrosudur. Onun için söylediklerinin özel bir anlamı vardır. Bütün ayrıntılara vakıf olan birisi olarak Sadi Koçaş'ın, MIT'in yasallaştıktan sonra geçen ilk 8 yılına dair değerlendirmesine göre, bu kurum, yasa dışı faaliyetlerin merkezi durumundadır. Yukarıda yapılan değerlendirmelerde bu tür kurumların yasallığına ve yasalara uygun davranmalarında bu kurumların meşru, gerekli ve haklı olacaklarının savunulduğu sonucu çıkartılmamalıdır. Hemen eklenmelidir ki yasal olmak haklı ve doğru olmak değildir. Dolayısıyla bu kurumları yasal olması halinde bile gerekli ve doğru bulmak söz konusu edilemez. Yukarıdaki alıntılardan yola çıkılarak yapılan değerlendirmeler, bu tür kurumların içinde ve yanında olanların ağzından bu kurumların anlaşılmasına yarayacak bilgiler olarak anılmamalıdır. MIT'in belirtilen döneminden sonraki dönemde ise çok sayıda bilgi, belge ve dokümanla kamuoyuna sunulmuştur. Bu doküman ve belgelerden biliyoruz ki 1970'ler boyunca MIT'in adı uyuşturucu ve silah kaçakçılarıyla, uluslararası cinayet şebekeleriyle, seri katillerle, katliamlar ve katliamcılarla birlikte anılır oldu. Sadece şu kadarının not edilmesi yeterli olacaktır. Saati Koçaş'ın belirttiği yıllardan sonra, yani 1975-1978 arasında geçen 3 yıl içinde Türkiye 1. ve 2. MC hükümetleri denen ve MHP'nin etkin olduğu hükümetler tarafından yönetildi. Daha da önemlisi, bu hükümetler döneminde MIT'in içinde Türkeş özel bir ekip kurmuş ve bu ekip MIT'e hakim olmuş durumdaydı. Ecevit'in gizli arşivi. C. Dündar, R. Akar, sayfa 240. Bu dönemde Türkeş'in dünürü Şahap Homriş üst düzey MIT yöneticisiydi. Türkeş'in ABD'de McCarthy'cilik döneminde tanıştığı Türkistanlı CIA ajanı Ruzi Nazar, CIA üzerinden MIT'le olan ilişkilerini Türkeş'in hizmetine sunuyordu. C. Kontra gerilla. İllegal devlet kurumlarından bir dönem adı en çok duyulan kontra gerilla yapılanmasıydı. Kontra gerilla, illegal devletin söz konusu örgütlenmelerinin dönemsel bir tezahürüdür. 1970'li yıllarda devlet içi illegal örgütlenme Türkiye'deki adıyla kontra gerilla olarak hayatımıza girdi. Nasıl ki illegal yapılanma 1990'lı yıllarda JITAM adıyla faaliyet yürütmüşse 1970'li yıllarda da böyle bir adı kendisine yakıştırmıştır. Kontra gerilla ilgili olarak o dönem yukarıda belirtildiği gibi işin içinde olan Saati Koçaş'ın yaptığı belirlemeler konunun anlaşılması için yeterlidir. Saati Koçaş'ın Atatürk'ten 12 Mart adlı kitabında belirttiği şekilde ortaya koyacak olursak, 1971'in son günlerinde kurulduğunu öğrendiğimiz kontra gerilla örgütü, Genelkurmay Başkanı'nın emriyle İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı ve MIT tarafından müştereken kanun dışı kurulmuş, yönetilmiş ve kanun dışı çalışmış bir örgüttür. Kuruluşu yasaya aykırıdır. Genelkurmay Başkanı'nın yasa dışı emriyle kurulmuştur. Ve bir af ile yaptıklarının hesabını vermemiş, üstelik asıl suçlulara söz bile söylenmeyerek yapılan işler 2-3 memurun üzerine atır vermiştir. Böyle devlet olmaz ve böyle devlet yönetilemez. Bıçağın sırtındaki Türkiye. S. Genç, sayfa 231. Bunca açıklığa eklenecek başka ne olabilir ki? Birbirlerinden ayrı özelliklere ve kuruluş gerekçelerine sahip olan bu illegal yapıların asli işlevleri halkların özgürlük mücadelesine karşı konumlanmış olmaktır. Bu nokta onlar arasındaki ilişkiyi belirleyen temel zemindir. Bu zeminde sürdürülen ilişkiler halkların mücadelesine karşı onları ortaklaştırmakta, birleştirmektedir. Ancak bu illegal örgütler arasında her zaman uyum ve ahenk olmayabilir. Bunlar birbirleriyle farklılaşabilir, ayrışabilirler. Bu yapılar arasındaki hukuku belirleyen, ilişkileri düzenleyen, en başta bulunan CIA'nın tutumu olmaktadır. Yani bunlardan herhangi birisiyle bir diğeri arasındaki ilişkide birisini tasfiye edecek, diğerini öne çıkartacak olan CIA'nın tavrı olmaktadır. Ancak bu yapılanmalar arasında yaşanan kimi çelişkiler, bu kurumların ezilenlere karşı sürdürdükleri icraatlarının anlaşılmasına ve iç ilişkilerinin görülmesine bu konularda bilgilenmeye hizmet etmektedir. Bu illegal yapılanmaların sık sık adı değişebilir, hatta bazen yok edildikleri ileri sürülebilir, ancak bunların hepsi manipülasyondan ibarettir. Asıl olan devlet yapılanmasının devamlılığının bu tür illegal devlet kurumlarının varlığına bağlı olduğudur. Adlarının ne olduğunun, içinde kimlerin bulunduğunun ayrı bir önemi olsa da esas olan bu kurumların varlığı ve yaşanmış, yaşanacak olan katliam süreçlerindeki rolleridir. 13. ayrımın sonu. Sayfa 191.